Ayrım 18, Menzil, Bir Tarikatın İki Yüzü, Saygı Öztürk, sayfa 188. Menzilciler devlette nasıl yapılanıyor, güçlerini nereden alıyor? 17-25 Aralık 2013 rüşvet, yolsuzluk, kara para iddiaları ile ilgili soruşturmanın hemen ardından başlatılan, Fethullahçı oldukları öne sürülen hakim, savcı, emniyet mensuplarına dönük operasyondan sonra doğan boşluğu menzilcilerin doldurmaya başladığı, hatta bazı Fethullahçıların renk değiştirip menzilcilerin arasına katıldıkları anlatılıyordu. Menzilcilerin bürokraside yayılmasını bazı siyasetçiler FETÖ gitti, METÖ geldi diye yorumluyordu. AKP hükümeti döneminde menzilcilerin en etkili olmaya başladığı yerin Sağlık Bakanlığı olduğu biliniyordu. Hatta bakanlıkta üst düzey görevlerde bulunmuş bazı kişilerin menzilci olduklarını gizlemedikleri gibi bunu bir övünme aracı olarak da kullandığına tanık oldum. Konuştuğum eski bir bürokrat, ülkücü kökenli olduğunu belirtti. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra fikir, düşünce açıklamak yasaklanınca biz de arkadaşlarımızla menzile gidip geldik. Bir cemaat, örgüt gibi görmedik, inancımızı yaşadık. Sevdiğimiz tarafı da bu oldu. Bulunduğumuz görevlerde de bir kişi bana menzile gittiğini söylüyorsa onun işini yapmıyorduk. Sorumluluğu aldığımız zaman gereğini yerine getirdik. Tabii atamalarda güvendiğimiz çevrelerden insanları önemli görevlere getirmişizdir dedi. Menzilci bakanlar, milletvekilleri ve bürokratların önemli bir bölümü o görevlere gelmeden önce menzille bağlantılıydı. Öğrencilik dönemlerinde menzille tanışmış, o bağlantılarını devam ettirmişlerdi. Menzilci olanlar önemli görevlere geldiklerinde menzilci kadroları da yükseltti. Dikkat çekmemek için aralarına Süleymancı, Nurcu, Hak Yolcu gibi gruplardan da göreve getirdikleri oluyordu. Recep Akdağ'ın bakanlığı döneminde Sağlık Bakanlığı menzille birlikte anılır olmuştu. Yalnız bakan değil, müsteşar, müsteşar yardımcıları, diğer kritik görevlere getirilenlerin de menzille bağlantıları biliniyordu. Kimisinin menzil bağlantısı ise Bakan Recep Akdağ'ın gözüne girmek için başladı. Selçuklu Vakfı'nın bazı yöneticileri Sağlık Bakanlığı'nda ülkücü görüşe sahip olup da sonradan menzil cemaatine katılmış birkaç kişiyle toplantılar yaptılar. Turan Buzgan bunlardan biriydi. Büyük Birlik Partisi BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun önerisiyle genel müdür yapılmıştı. Sağlık Bakanlığı içinden öğrendiğim ve bu işin kare ağzı denilen dört ismi kıdem sırasına göre şöyle. AKP eski milletvekili ve iş insanı Vahit Kiler, Müsteşar Nihat Tosun, Turan Buzgan ve Recep Akdağ. Vahit Kiler siyasi yapılanmayı götürüyordu. Nihat Tosun bürokrasiyi organize ediyordu. Turan Buzgan eğitim konularıyla ilgileniyordu. Recep Akdağ ise bakanlık organizasyonunu gerçekleştiriyordu. Menzilci Recep Akdağ'ın yerinde Hak Yolcuların önde gelen isimlerinden Fahrettin Koca var. Bu grubun da en etkili olduğu yerlerin başında sağlık, hukuk, adliye geliyor. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sadece iki hastaneye kadro verildi. Bunlardan birisi Fahrettin Koca'nın bir dönem yönetiminde olduğu Medipol, diğeri ise menzilcilerin Emsey hastaneleri. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü kadro vermezse doktor özel hastanede çalıştırılamıyor. Özel sektörde alınmış ama boş tutulan 36 bin doktor kadrosu var. Özel hastaneler alıyorum dese devlet hastanelerinin çökeceği de biliniyor. Recep Akdağ daha göreve gelmeden bakanlıkta ve bürokratlarla ilgili bilgi ve belge toplamışlardı. Bunun için vakıflar da kullanılmıştı. Gönüllerde Birlik Vakfı ve Selçuklu Vakfı'ndan kendilerine bilgi getirenlerin bir kısmını bakanlıkta, birkaçını da başka bakanlıkta değerlendirdiler. Bakanın ilk icraatı MHP döneminde atanmış, fikrinde samimi bürokratları 3 ay içinde görevden almak oldu. Bu kişiler alt görevlere verildi. MHP'li bakan Osman Durmuş'un döneminde atanan genel müdürlerden İsmail Toprak, Tahsin Ecer, Sefer Aycan ile Teftiş Kurulu Başkanı Yaşar Seyfi'yi makama çağıran bakan, kendilerinden dilekçe vererek bakanlık müşavirliğine atanmayı istemelerini, yoksa haklarında soruşturma açılacağını ve dönüş olmayan cezalar alacaklarını söyledi. Bu istifa etmezseniz sizin için iyi olmaz anlamına geliyordu. Bu dört isim genel müdür olarak girdikleri bakan makam odasından 10 dakika sonra müşavir olarak çıktılar. Dublörlerin başı yandı, menzilciler kurtarıldı. Bu dolaylı baskılara bürokratlar boyun eğdi ve kendi istekleriyle makamı boşalttılar. Yerlerine rahatça atamalar yapıldı. Kendi adamlarını asaleten atadıkları görevleri, geçici görevle getirdikleri başkalarına fiilen yaptırdılar. Aslında dolu kadroya vekalet edilmemesi gerekirken, bunlar adamlarını hukuki sorumluluktan kurtarmak için imza yetkisini geçici olarak görevlendirilen bürokratlara yaptırdılar. İhalelerde usulsüz bazı işlemleri geçici görevlere getirilen bürokratlara yaptırdılar. Bu usulsüz işlemlerle ilgili soruşturma açıldığında kendi adamları imzaları olmadığı için soruşturma dışında tutuldu, vekalet ettirilenler sorumlu sayıldı. Aynı yöntemi hastanelerde de uyguladılar. Kendilerinden olmayan başhekim yardımcılarına yetki devrederek sorumluluk gerektiren ihale, parasız diğer işleri onlara yaptırdılar. Bakanlıkta bu uygulamaya dublör kullanma diyenler vardı. Gerçekten dublörlerin başı yandı, menzilciler kurtuldu. Sağlık Eğitimi Genel Müdürü Bülent Ulutaş bu uygulamayı kabul etmeyince mahkemelerde perişan oldu. En az 5 yıllık hizmet süresi olan ebe, hemşire, sağlık memuru ve teknisyenlere 3 yıl eğitim verip daha nitelikli personel yetiştiren köklü bir eğitim kurumu olan Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü'nün başına ne geldiğine bakalım. Bu enstitünün müdürü Güler Öz'ü görevden aldılar. Mahkeme kararıyla göreve döndü. Tekrar aldılar. Yine dönünce bu kez torba yasaya Gevher Nesibe Sağlık Enstitüsü'nü ekleyip tamamen kapattılar. Kendilerinin kontrolünde yeni bir yapılanmaya gidildi ve adını da Hıfz-ı Sıha Mektebi olarak değiştirdiler. Recep Akdağ ve Müsteşar Necdet Ünüvar göreve başladıktan sonra her genel müdürlüğe menzilci birkaç kişi atadılar. Onlar kanalıyla o bölümdeki personellerle ilgili bilgiler aldılar ve bu bilgiler doğrultusunda bürokratları şube müdürlerine kadar görevlerinden alarak çok alt görevlere atadılar. Onların yerine menzil cemaatine mensup olduğunu çekinmeden söyleyen kişiler getirildi. Görevden alınan bürokratlar idari mahkemeden dönüş kararı almalarına rağmen eski görevlerine başlatılmadı. Bir başka eski bürokrata karar uygulanarak eski bürokratları karşı karşıya getirdiler. Örneğin personel genel müdür yardımcısı avukat Gürbüz Yüksel haksız ve gerekçesiz sırf menzilcilerin istediğini yerine getirmediği için görevden alındı. Yargı kararıyla görevine döndü, tekrar görevden alındı. Gürbüz Yüksel'in hukuk mücadelesi sonucunda Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Necdet Ünüvar, görevi kötüye kullanmak, yargı kararını yerine getirmemekten iki kez hapis cezasına çarptırıldı. Ne oldu? Ünüvar'ı kurtarmak için milletvekili yapıldı. Dokunulmazlığı kaldırılmadan af düzenlemesiyle kesinleşen toplam 4 yıllık hapis cezasının infazı ortadan kaldırıldı. İlk atadıklarından Boğazlayan eski kaymakamı Abdülkadir Atalık, bakanlıkta müsteşar yardımcılığına atandı. Daha sonra ise Çanakkale Valiliğine verildi. Oradan da 2011 yılında Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay'a üye olarak atandı. 2016 yılında yapılan seçimde de Atalık Danıştay Başsavcılığına seçildi. Cemaat içinde hocalarının, onların deyimiyle Gavs Hazretlerinin yanında rütbesi, kıdemi yüksek olanlar, böyle anlatıyorlardı, devlette bir alt görevde de olsa diğerlerinin ağabeyi pozisyonundadır ve öyle anılır. Ona saygı duymak ve onun dediğini yapmak zorundadır. Abdülkadir Atalık'ın da Bakan Recep Akdağ'ın ve Müsteşar Necdet Ünüvar'ın ağabeyi olduğu o dönemde sıkça dile getirilmişti. Nihat Tosun'un bakanı Recep Akdağ'dan, Tedavi Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Acar'ın da hepsinden üstte olduğu konuşuluyordu. Bakanlıkta birim sayısı arttırıldı. Dolayısıyla unvanlı kadro sayısı da çoğaltıldı. Maliye Bakanlığı'ndan sözleşmeli kadro adında kadro da aldılar. Bakanlık Merkez Teşkilatı'nda ve Taşra'da eskisinden iki katı fazla unvanlı kadro ortaya çıktı. Bunlara kendi adamlarını atadılar ama atamadan önce atayacakları kişileri görüşmeye çağırdılar. Ellerinden imzalı ve tarihsiz istifa dilekçesini peşinen aldılar. İstedikleri yapılmayınca o dilekçe hemen işleme konuluyordu. Bu yöntemi başlangıçta menzilciler uyguladı, sonra bu diğer bakanlıklara da yayıldı. Şartları şuydu: seni şu göreve atayacağız ama biz istediğimiz zaman bu dilekçenizi işleme koyup görevden alabileceğiz. Ayrıca bu göreve geldiğinizde aynı görevde olan devlet memurundan en az iki kat fazla maaş alacaksınız. Aldığınız maaşın bir kısmını, oranını da söyleyerek, cemaatin vakfı olan Semerkant Vakfı'na bağışlayacaksınız. Bununla ilgili maaş alacağınız bankaya bir dilekçeyle, ellerinde hazır olan dilekçeyi göstererek, talimat vereceksiniz ve böylece maaşlarınızdan kesilerek vakfa hibe edeceksiniz. Gavs Hazretlerini memnun etmemiz fedakar olmamıza bağlı diyerek dilekçe imzalattılar. Örneğin büyük şehirlerdeki hastane başhekimlerinin maaşı 16-18 bin lira arasındayken başhekim yardımcısı hastane yöneticileri de buna yakın maaşlar alıyorlardı. Ayrıca bakanlığın tüm hizmet gereçlerini çekinmeden cemaate tahsis ettiler. Bakan ve müsteşar makam araçlarıyla Gavs Hazretlerini ziyarete gidebildi. Sağlık Bakanlığı'nın Türk Hava Kurumu'ndan kiraladığı ambulans uçaklarına Gavs'ın kısaltılmış hali olan GVS yazıldığı haberleri de yayımlandı. Diğer kurumlardan veya açıktan atama yoluyla dışarıdan cemaat mensuplarını bakanlıktaki önemli kadrolara atadılar. Bakanlığın mescidi varken her genel müdürlüğün her katında mescit açtılar. Recep Akdağ görevden ayrıldıktan sonra gelen bakanları engelleyerek çalıştırmadılar ve görevden alınmasına sebep oldular. Bakanlıkta kim kimdir, hangi görevde bulundu? 1. Sağlık Bakanlığı'nda menzil cemaatinin yapılanması Recep Akdağ'ın bakan olmasından sonra gerçekleşti. Sağlıkta önemli değişim ve dönüşümün başında olan Akdağ, menzilci olduğunu hiçbir zaman yalanlamadı ama o kadar hizmetinin sadece menzile indirgenmesine karşı olduğunu da yeri geldiğinde söyledi. O da bakan olduğu dönemde değil, öğrencilik yıllarında menzille tanışmıştı. Recep Akdağ bakan olduktan sonra Nihat Tosun'u da hızlı bir yükselişle müsteşar yardımcısı ve müsteşar olarak atadı. Nihat Tosun'un cemaate yakınlığını kendi Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda da her zaman belli ediyordu. Menzil liderlerinden Muhammed Saki Erol'un mesajları. 2. Nihat Tosun'un Trabzonlu olmasını da kullanarak bürokrasideki yerini sağlamlaştırmış, özellikle Efkan Ala'nın ekibiyle kurduğu yakınlık sayesinde de Tayyip Erdoğan'a yakın olmayı bilmiştir. Müsteşarlık yaptığı dönemde birçok hastanenin başhekimine büfe kantinlerinin kiraya verilmesinden tıbbi cihaz alımlarına, hatta birçok inşaat ihalelerinin tüm SİAD üyesi menzil tarikatına mensup iş adamlarına verilmesi için telkin ve ricalarda bulunduğu, görevde olduğu dönemde hep konuşuldu. Akrabası olan FETÖ'den ihraç edilen Doktor İbrahim Şentürk'ü idareciliğine getirdiği Hudut ve Sahilleri Genel Müdürlüğü'nün büyük meblağlı tıbbi cihaz alımlarını hukuka aykırı şekilde belirli firmalara verilmesini sağladığı, hatta bu aykırılığı aşmak adına Bakan Recep Akdağ'ın onayını alarak satın aldıkları bilinmektedir. Nitekim bu alımlarla ilgili Mehmet Müezzinoğlu Sağlık Bakanı olduktan sonra soruşturma açtırdığı ve cezaların verildiği, ancak Recep Akdağ'ın 2. Sağlık Bakanlığı döneminde soruşturma raporlarını uygulatmadığı ya da yeniden sipariş raporlarla sonuçsuz bıraktığı biliniyor. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 2010-2013 yılları arasında kadınlar mescidine alınan ayakkabılığa kadar her şeyi Ankara sitelerdeki Semerkant Mobilya'ya hem de Raic'in çok üstünde bedelle aldırdığı da hep konuşuldu. 3. Özellikle 2011 yılı sonlarında Sağlık Bakanlığı Teşkilatı 663 sayılı KHK ile yeniden yapılandırıldıktan hastane il sağlık yönetiminin kariyer ve liyakat gözetilmeden sözleşmeli hale getirilmesinden sonra menzile yakın insanlar bu yerlere daha kolay atandı. Nitekim kendilerine yakın yöneticileri bu şekilde belirledikten sonra hastanelerin ihalelerinin cemaate yakın iş adamlarına verilmesi daha kolaylaşmıştı. 24 Ocak 2013 tarihindeki kabine değişikliğiyle Mehmet Müezzinoğlu Sağlık Bakanı olduktan sonra Nihat Tosun'a yakınlığı olan firmaların ihalelerini iptal etti. Müezzinoğlu bakan olduktan sonra Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda hakim olan Menzil Tarikatı mensupları Nihat Tosun'un müsteşarlıktan, diğer bürokratların da görevlerinden alınmaması için yoğun çaba sarf etti. Mehmet Müezzinoğlu'nun başarısız olmasını sağlamak üzere pasif direniş yaparak işleri yavaşlattılar. Bakan Müezzinoğlu çalışamaz noktasına getirildi, bakanlık adeta kilitlendi. Diğer yandan etkili oldukları basın ve sosyal medya hesaplarından Müezzinoğlu ve getirdiği bürokratları itibarsızlaştırma, menzil mensubu bürokratları ve Recep Akdağ'ı başarılı gösteren yayınlarla kabine revizyonunda menzilci bir bakan getirilmesi beklentisi içinde kadrolarını firesiz muhafaza düşüncesiyle hareket ettiler. Ahmet Davutoğlu Haziran 2015 seçimleri sonrası kabine listesini Recep Tayyip Erdoğan'a mesafeli ya da ihtilaflı isimlerden oluşturmaya çalıştı. Recep Akdağ'ın domuz gribi aşı alımları ve aşı kampanyasında da Erdoğan'ın karşı çıkışı, şehir hastaneleri ihalelerinin menzil çerçevesinde yapılmaya çalışılmasının fark edilerek Danıştay tarafından iptali, bu sırada Recep Akdağ'ın bakanlıktan alınması, yerine gelen Müezzinoğlu'nun şehir hastaneleri ihalelerini yeniden yapması nedeniyle menzil tarikatında Erdoğan'a karşı bir hoşnutsuzluk oluştu. Davutoğlu tarafından tekrar Sağlık Bakanı olarak kabineye alınmaya çalışılan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından listeden çıkarıldığı bilinen Recep Akdağ, Binali Yıldırım'ın kurduğu hükümette tekrar Sağlık Bakanı olarak görevlendirildi. Mehmet Müezzinoğlu tarafından menzilci bürokratlar, Müsteşar Nihat Tosun, yardımcıları, Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Hasan Çağıl, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Doktor Saim Kerman, Hudut ve Sahilleri Sağlık Genel Müdürü Doktor İbrahim Şentürk ve diğerleri, hakkında açılan soruşturmaları engellemek, sonuçlanan soruşturmaları da yeniden inceleterek, yargılanan menzilci bürokratlar lehine mahkemelerde delil oluşturarak beraat etmelerine yönelik çabalar içine girildi. Nihat Tosun'un akademik ünvanı ise bakanlığa idareci olarak geçtiğinde doçent olduğu ve müsteşar olmadan hemen önce hastanesi olmayan Dizce Üniversitesi Tıp Fakültesinden profesör akademik kadrosu ve ünvanı aldı. Görevlendirme ile Sağlık Bakanlığı'nda görevine devam etti. Kendi aralarında da müthiş mücadeleler yaşandı. 4. Recep Akdağ hem atamaları hem de bakanlığın tüm alımlarını yürütme görevini Nihat Tosun'a vermişti. Bundan rahatsız olan ve bir zamanlar menzile yakınlığıyla bilinen dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü Doktor Mehmet Bakar'la büyük çekişme yaşadı. Tayyip Erdoğan'a yakınlığı bilinen Mehmet Bakar, İstanbul gibi büyük bir ilde hastanelerin alımlarına ve personel atamalarına müdahale etmek isteyen Nihat Tosun'a karşı çıktı. Sonunda Bakar görevinden ayrıldı. 5. EMSEY, Emret Seydam Hastanesi'nin menzil cemaatine ait olduğu bilinmesine rağmen bu hastanenin kurulması ve ruhsat alınması işlemleri bakanlık bürokrasisinde hiçbir engele takılmadan hızla gerçekleşti. 6. Recep Akdağ Bakanlığın tüm teşkilat yapısını değiştirdikten hemen sonra 2012'de Ankara Yaşamkent'te Atatürk Hastanesi'ne yüksek bedelle 10 yıllığına rezidans bina kiralattı. Bu binanın yapıldığı yerin arsa sahiplerinin kendisine ve menzile yakın iş adamları olduğu, yani Coşkun Kuyumculuk, biliniyordu. Bina kiralandıktan sonra 2 yıl boş bırakıldı. Sözcü ve Cumhuriyet gazetesinde haberlere, ayrıca mecliste soru önergelerine konu olan bu skandal sonrası bakanlığa gelen Müezzinoğlu, binayı sözleşme bitmeden boşalttırdı ve ilgililer hakkında soruşturma açtırdı. 7. Menzil liderinin yakın dostu ve aynı zamanda doktoru olan Doktor Ahmet Çağıl önemli bir yere sahipti. 2013'te vefat ettiğinde cenazesi görkemli bir kalabalıkla kaldırıldı. Nitekim menzil liderinin YouTube'da yeşil cübbe giyerek elinde kırmızı güllerle ilahiler içinde görüldüğü video bu cenaze törenine aitti. Ahmet Çağıl'ın oğlu Doktor Hasan Çağıl, Sağlık Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcılığı, Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Başkanlığı'nda Genel Müdürlük ve Bakanlık Müşavirliği yaptı. Hakkında birçok yolsuzluk iddiası ortaya atıldı. Doktor Hasan Çağıl'ı Nizip Devlet Hastanesi başhekimi iken birçok ihaleyi menzile çok yakın firmalara verdiği için savcılık tarafından hakkında soruşturma açıldı ancak bir sonuç çıkmadı. Doktor Hasan Çağıl Ankara Yaşamkent'teki binayı usulsüz ve çok yüksek kira bedeliyle kiralanması talimatını veren kişiydi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki birçok hastanenin medikal malzeme alımlarını yapan firmalar Hasan Çağıl ve menzile yakındı. Enerji yatırımları da olan Çağıl ailesinin dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'la da bağlantısı vardı. Yıldız da kabinenin menzilci bakanlarındandı. Mehmet Müezzinoğlu Sağlık Bakanlığı'nda menzil yapılanmasından rahatsızdı. Ancak yaklaşık 12 yıl bakanlık yapmış Recep Akdağ'ın gücünü hem bakanlık merkezinde hem de taşradaki hastanelerde kıramadı. Menzilci bürokratlar Müezzinoğlu'nun başarılı olmasını engellemeye çalıştı. Recep Akdağ'ın tekrar bakan olması için hem bürokraside hem de siyasette kulis yaptılar. Müezzinoğlu'na bu denli tepki verilmesinin nedeni ise bakan olduğunda ilk olarak görevden aldığı yöneticinin kurum başkanı Hasan Çağıl olmasıydı. 18. Ayrımın sonu. Sayfa 198.